Ayrım 20.
Buyurun, ne diyebilirsiniz ki? Sanki teknoloji ile elleri kadar uyumlu bir kafaları da var bunların. Aradan çok geçmedi. Kızım büyüdü, aynı yaşlara gelmişti ki cep telefonu istemeye başladı. Ona da hayır diyemezdim. Daha hoş bir cevap bulmalıydım. 80 yaşındaki kayınpederim yanımızdaydı. Kızıma dönerek, "Kızım, sor bakalım dedene. Kızına cep telefonu almış mı? Deden annene telefon aldıysa ben de sana alacağım." Bu sefer kayınpeder yaşlılığın verdiği alınganlıkla patladı. "Ne yani, bizim zamanımızda cep telefonu mu vardı? Gel de işin içinden çık." Almama noktasındaki kararlılığımı makul gerekçelerde sürdürüyordum. Bir üçüncüsü de fıkra gibi. Aileden birkaç hanım evde laflıyoruz. Aralarında eşim de var. "Bakın şu bilgisayarı iyice öğrenin, yoksa yakında mutfağa bile giremeyeceksiniz." Eşim cevabı yapıştırdı. "Oh ne âlâ, yaşasın, bundan kim şikayet eder ki? Nesil teknolojiyle yoğruluyor, teknoloji hayatla bütünleşiyor." İşin en zor kısmına şimdi geldik. Reel ile yeni ekonomi dediğimiz sanal dünya arasında tamamlayıcı bir ilişki var. Bu dengeyi iyi kurmuş örneklerden biri de Bils gömleklerinin üreticisi Bilsar. Bilsar'ın başkan vekili olan Bilal ailesinin ikinci nesil temsilcisi Selman Bilan, kamuoyunun da yakından tanıdığı bir isim. Selman Bilal'in yeni teknolojiler ve internetle ilişkisini tanımlamak için kendi hayatından verdiği örnek şu: "Sabah uyandığımda yataktan kalkmadan baktığım yer cep bilgisayarım." 50 yıl öncesine dayanan bir ticari geçmişi olan ve iyi bir eğitim almış biri Selman Bilal, kendisi Boğaziçi Üniversitesi mezunu ve kardeşi de yurt dışında eğitimini tamamlamış. Çorum'daki fabrikalarının başında babasının yanı sıra başka aile fertleri var. Pazarlama ve temsil noktasında Selman ortaya çıkıyor. Yeni dünyaya uyum çatışmalar sonucunda çıkar. İki farklı nesil, 3-4 bakış açısı. Bilal buna ünlü bir gurunun tanımıyla yaklaşıyor. "Ben yıllarca eğitimden ve tecrübeden şunu öğrendim. Huzurlu şirket yoktur. Huzurlu şirket ölüdür. Ancak çatışan ve büyümeye çalışan şirketler vardır." Globalizm, teknolojinin dünyayı küçültmesi ve hızlandırması olarak da tanımlanabilir. Bu hız ve ortam içinde kendimizi ifade edebiliyorsak başarılı addedeceğiz Bills gibi. Sizi sürekli notebook bilgisayarıyla görüyorum. Her yerde, her zaman elinizde. Bilgisayar herkesin hayatına girdi ama sizinle ilgili ilginç bir anekdot da var. Siz Çorum'a tekstil makinelerinden önce bilgisayar aldınız. Neden tekstil makinesinden önce bilgisayar? Bizim geleceğe bakış açımız bugünün şartlarında değil, geleceğin şartlarında. O zamandan da belliydi ki bilgisayar hayatımızda çok önemli yer tutacak. O zaman hantal olmasına rağmen işimizi daha planlı ve daha verimli yapmak için aldık bilgisayarları. Verimliliği yapmamız, planlamayı yapmamız için bilgisayarlar en büyük yardımcımızdı. Bir avantaj sağladı mı? Tabii ki. Türkiye'de birçok kişi iyi niyetle başlıyor. Maalesef hesabı kitabı ve bizim meslekte çok önemli olan verimliliği göz ardı ediyorlar. Bilgi işlem teknoloji bizim işimizi verimli ve karlı yapmamızı sağlıyor. Bilgisayarla günlük verimliliği ölçme ve anında kar marjımızı bilme imkanı veriyor. İşin başında bu şekilde gitmeseydik ancak bir sene sonra hesabımızı net görebilecektik. Aksi takdirde bu rekabet ortamında avantajını yok edebilecek duruma düşersiniz. Çorum'da başlamanın avantajı var mıydı? Şu oldu, biz sektöre girmeden önce ailenin 50 yıllık ticari geçmişi vardı. Olaylara biraz daha sakin ve uzun vadeli bakabiliyorduk. Bu işe girmeden önce bu işin gelecekteki pozisyonunu ölçmeye çalıştık. Metropolde yatırım yapmak, öncelikle yoğun istihdam gerektiren ve verimliliğin ön planda olduğu bir iş için çok yanlıştı. Bizim büyüdüğümüz, birikimlerimizi yaptığımız şehrimize, bölgemize bir borcumuz vardı. Bütün bunlar birleşince Çorum'da organize sanayi bölgesinin kurulu olması, devletin bir takım altyapı hizmetlerini sunuyor olması, bütün bunların bileşkesi oldu. Önemi şuydu, metropole böyle bir üretim tesisi yanlıştır. O zaman doğruydu ama şimdi yanlış hale geldi. Biz bunu 10 yıl önce gördük. O anlamda korkmadan rahatlıkla yatırımı yaptık ve ailemiz de destekledi. Hatta ilk yatırım yaptığımızda bir İstanbullu sanayici, "Siz o kadar hızlı geçtiniz ki artık sizinle rekabet etme şansımız kalmadı," dedi. "Dünya korkunç hızlı gidiyor. Biz doğru zamanda doğru yerdeydik." Demek turnikeye önce girdiniz. Peki önümüzdeki döneme nasıl bakıyorsunuz? Yeni yatırımlar, projeler var mı? Biz altyapı tesislerimizi tamamladığımızı düşünüyoruz. Yıllık 1 milyon gömlek kapasitemize ulaştık. Bunun üzerine çıkmayı düşünmüyoruz. Daha fazla sayıya çıktığınız vakit kalite ve verimliliği kaybetmeye başlıyorsunuz. Bundan sonraki hedefimiz dünya pazarına katma değeri yüksek ürünler satmak. Avrupa hedefimiz ise pazarlama ve bunu uluslararası pazarlama haline dönüştürebilme çabasıdır. Bu anlamda iç pazarımızda hareket başladı. Siz Türkiye'de internet üzerinden ticaret yapan kendi sektörünüzdeki ilk şirketsiniz. Bu olaya nasıl bakıyorsunuz? Şu anda bundan ticari bir beklentimiz yok. Burada gelecekteki uluslararası açılım için bir eğitim yapıyoruz. Onun için bu işe başından itibaren girdik. Bir de biz zaten bilgi işlem teknolojisiyle çalışıyoruz. Hatta dünyanın hemen hiçbir yerinde bizim kadar bilgisayar teknolojisiyle çalışan şirket yok. Bu bizi çok sevindiriyor. Amerikalılardan daha önceyiz. Dünyaya açılım noktasında neler yapıyorsunuz? Gelecekte olacağınız yer neresidir? Galiba işin en zor kısmına şimdi geldik. Çünkü dünyada, özellikle Avrupa'da çok ciddi talep daralması var. Her firma, her marka kendi pozisyonunu ve durumunu korumaya çalışıyor. Böyle bir ortamda sizin pazara girmeniz çok zor. Dolayısıyla işin zor kısmı şu anda. Biz orada bir takım sağlıklı ortaklar bulmaya çalışıyoruz. Bulduk da. Oradaki ortamda da tek başımıza değil, yabancı bir ortakla birlikte yürütmek istiyoruz. Bizim buradaki koleksiyon ve üretim gücümüzü gören firmalar, gelecekte rakip olacak firmalarla işbirliği yapmak istiyorlar. Şu anda yurt dışından gelen talepler ne durumda? Sanayi tipi mal yapma ve ihraç etme durumundayız. %80-90 gibi çok büyük ölçüde ihracat yapıyoruz. Büyük taleple karşı karşıyayız. Şirketlerinizin yapısına bakınca hep tekstil şirketi. Başka alanları düşünüyor musunuz? Ailede hep bir tartışma konusu var. Riski dağıtmak ve farklı sektörlere girmek çok zor. Fakat yatırımınızı dünya standartlarına getirebilecek seviyeye çıkarmak da çok önemli. İşin gereğini dört dörtlük yapmak zorundasınız. Dolayısıyla ihtiyaç da özellikle global rekabete girdiğimizden beri çok arttı. Formlarımızı en iyi olmaya harcıyoruz. Ama ilk fırsatta iletişim sektörüne yatırım yapmak istiyoruz. Beyin jimnastiğini şu anda yapıyoruz. İletişim derken ne kastediyorsunuz? Şimdilik adını koymuyoruz. Çizgisini tam saptamış değiliz. Ama ana fikrimiz iletişim sektörüne yatırım yapmak. Yapabilir miyiz? Ne kadar zaman sonra yapabiliriz belli değil. İddialı olmak istiyoruz, sıradan bir iş yapmak istemiyoruz. Bu konuda yatırım yapalım deyince yapamıyoruz. Hakikaten dünyada varlık gösterebileceğimiz, yok olmayacağımız bir yatırım olsun istiyoruz. Aslında bunları söylerken şunu da düşünüyorum. Acaba biz bu kadar global ekonomiyi benimsedik, abartıyor muyuz? Bakıyorum herkes yerel düşünüyor, kısa vadeli bakıyor. Biz sürekli 10 yıl sonra ne olacak, 20 yıl sonra ne olacak, dünyadaki hareketlerin seyri nasıl diye düşünerek plan yapıyoruz. Peki ne olacak? Elinizde gelecekle ilgili doneler var mı? Çok çeşitli veriler var. Şunu diyebilirim, mağazalarda çok ürün kalmayacak. Her şey sıfır stokla, müşteriyi sipariş verdiği an üretim şekline dönüşecek. Şöyle bir varsayım var. Amerika'da Japonların geliştirdikleri bir araştırma şirketi var. Kamuoyuna açık değil. Biz özel izinle gezdik. Bu araştırma merkezini tekstil ve konfeksiyon firmaları finanse ediyor. Atlanta'da çalışıyor. Giyim Sanayicileri Derneği ile birlikte gezmiştik. Dünyanın gelecekteki teknolojilerini araştıran bir kuruluş. Türkiye'nin böyle teknolojilerini geliştiren bir kuruluşu yok. Bu ülke için büyük bir handikap. Yabancılar bu konuda çok ciddi çalışıyorlar. Şöyle varsayımları var. Gelecekte bir mağazada örnek ürünler var. Bakıp beğeniyorsunuz bir tanesini, elektronik sahadan geçiyorsunuz, geçtiğiniz anda da vücudunuzun ölçüsü alınıyor, bu ürünü beğendiğinizde bu fabrikaya üretim emri olarak gidiyor. Bu, kurduğunuz ağ ile dünyanın dört bir yanında ulaştığınız her noktadan binlerce sipariş fabrikaya geliyor. Fabrika her gün tek tek gelen bu siparişleri yapıyor. Böyle bir sisteme gidiyoruz. Globalizm. Gelişmeleri izle. Global düşün, lokal hareket et. Farklı pazar. Farkını, kaliteni göster. Lider ol, cesur davran. Pazarlama stratejisi oluştur. Gelişmeleri izle. Simitçi olacağım dedi ama. Her gün bini aşkın yazılı basın, onlarca televizyon ve bir o kadar da radyoyu tarayıp bunları müşterilerine ulaştıran bir yapı düşünün. İlk başta eğlenceli gibi olsa da girift bir yapı, hızlı bir servis ve dikkatli bir hizmet sunulması gerekiyor. Medya takip hizmetlerinde Türkiye'nin en büyüğü olan Ajans Press'i babasından alıp uluslararası düzeye getiren Mehmet Ali Özkan'ın aile şirketine ivme kazandırmasının ilginç bir dönüm noktası var. Buyurun kendisiyle yapmış olduğum röportajdan dinleyelim. Siz bu işin içinde mi doğdunuz? İşin içinde doğdum denemez ama 7 yaşındayken hafta sonları ve okulun tatil olduğu dönemlerde sürekli babam beni işe getirirdi. Bana bu iş oyun gibi gelirdi. Gazeteleri kesmek, yapıştırmak epey hoş bir şeydi. Küçüklükten itibaren bu işi mi düşündünüz? Mutlaka bu işi yapacağım diye içimde müteşebbislik vardı. Pazarcılık, garsonluk yaptım. İşin enteresan tarafı bana ne olacağımı sorduklarında simitçi olacağım dedim. Kendi işimi yapma isteğim vardı ama bu işe bir türlü alışamadım. Bizim o dönemde Pendik'te tuhafiyeci dükkanımız vardı. Bir ara babam işi bana bırakıp Almanya'ya gitti. Ben de Pendik'teki dükkan mı, Ajans Press mi diye kendi kendime sordum. Ajans Press'e kilidi vurup Pendik'teki dükkana döndüm. Tuhafiyecilik bana daha cazip geldi. Babam dönünce beni epey haşladı. Ben buraya yıllarımı verdim, sen ne yapıyorsun diye. Hemen müşterileri arayıp özür diledi. Geçici bir dönem onları mağdur ettik. Hatta ben bu özre o zaman bir anlam verememiştim. Niye bu kadar panikliyor diye. Benim bakış açım öyleydi. O zaman daha 13-14 yaşındaydım. O dönemde bu işin önemini bilmiyordum. Aynı şekilde o dönemde Türkiye'de de bilen yoktu. Ama babam 1950'li yıllarda bu işi kavramış ve memuriyetten ayrılmış, 50 bin lira borçla bu işe girmiş. Bir gün bu işin tutacağına inanmış. Gönül koymuş, çok ciddi sıkıntılarla bu süreci aşmış. Düşünebiliyor musunuz? Ancak son 4-5 yıldır Türkiye'de bir şeyler değişmeye başladı. Peki, siz bu işin önemini ne zaman kavradınız? 1989 yılında evlendim. Bu işin hala gelişebileceğine inanmıyordum. İnanmadığınız bir işi sevemezsiniz. Hatta o dönemde bir takım farklı işlere girdim. Mobilya mağazası açtım. Mermer atölyesi kurdum. Bir balıkçı teknesi aldım. Beni kamçılayan bir söz oldu. Erol Bey'in rahatsızlıkları vardı. İşin başına geçmem gerekiyordu. Biz 5 kardeşiz, 4'ü kız. Benim için bu işi beceremez, 2 günde batırır dediler. Bu laf bana büyük bir doping etkisi yaptı. Yeni evliydim. İhtiyacım da vardı. O zaman kurulu bir tezgah var. 16-17 kişi çalışıyor. Sadece basın takibi yapılıyordu. Fazla yapılacak bir şey de yoktu. Ben de kendimi ispat etme ihtiyacı hissettim. Ben bu işi yaparım. Hem de çok iyi yaparım diye kendime prensip koydum. 1991 yılının başında kendime yeni bir yön çizdim. Babam bana güvenmedi. Bir taraftan beni istiyor, bir taraftan da ne yapacağımı merak ediyor. Haliyle bu işi sıfırdan bir yere getirmiş. Belli bir süre geçti, bir şeyler yaptığımı görmeye başladı. 1992 yılının başında genel müdür olarak tüm yetkileri bana bıraktı. O zaman tek bir isteğim oldu. İki başlı yönetim yapmaya kalktığı zaman istifa edeceğimi belirttim. Başarılı bir işi aynı oranda götürmek değil, daha da ileriye götürmek diye düşündüm. Ajans kabuğunu ne zaman kırdı? Bu süreç başladığında ilk olarak şirketi anonim şirket haline getirdim. Yurt dışında bu işin bir federasyonu olduğunu öğrendim. Uluslararası Basın Takip Federasyonu, FIBEP diye 1993 yılında oraya başvurdum. Dünyanın değişik yerlerinde bu işi yapan kuruluşlar bir araya gelip sorunlarını paylaşıyorlar. Türkiye'den başka şirket olmadığı için ve genel sekreteri Türk dostu bir Alman olduğu için bize yardımcı oldu ve bizi kabul ettiler. O zaman bizde radyo televizyon takibi olmadığı için işimizin yeni bir boyutunu gördük. Bu bize bir ufuk getirdi. Almanya, İsviçre, İngiltere, İtalya gibi ülkelere gidip o şirketleri yerinde görüyoruz. Bir de federasyon üyesi olunca kaynaşma oluyor ve küçük firmaların gelişmesine yardımcı oluyorlar. Oradakileri görüp biz nasıl yapabiliriz diye karşılaştırma yaptık. Ajans Press o dönemde kabuğunu kırdı. Tekstil tarihinde bir yaprak. Genelde sanatçılar şöyle şeyler söyler. Çocukken, okuldayken sahneye çıkardım. İşte böyle bir hikaye. Yalın ayaktı ve kısa pantolonla para yatırmaya giderdi. Hatta bankoya yetişemez ayağının ucuna basarak yükselirdi. Senet öderdi. Para hesabına aklı ermiyordu. Ama ödemeyi yapardı. Aileden öyle görmüşlerdi. Bankaya para yatırma işi o kadar devam etti ki veznedar Nurettin'e çok özenmeye başladı. Makina gibi para sayışı daima ilgisini çekiyordu. Dahası da var. 1946 yılında amca çocuğuyla birlikte köylülerin getirdiği yumurtaları alıp haşlayıp satıyordu. Yerine göre portakal sattı, marul sattı ve en önemlisi de yaz sıcağında kar sattı. Karları Erciyes'ten getiriyordu. Bir seferinde kardan kar değil, hayatının en büyük zararını yaptı. Ramazan, Haziran ayına denk geliyordu. O zamanlar buzdolabı falan yok. Serinletmek için kar kullanılıyordu. Sabahları karlar toplanır, merkeplerin sırtına yüklenip şehre getirilirdi. Merkebin iki tarafına yüklenen kar topları samanların içine konulup saklanırdı. Karlar akşama kadar %15-20 küçülür ama sonuçta maliyeti taşıma olan bir sermaye elde edilirdi. Testereyle dilimlenerek kesilir, 5 kuruş 25 kuruş fiyatına parçalarla satılırdı. Kahramanımız bir ay içinde topladığı 50 kuruş sermaye ile başlayıp sermayesini 4 liraya çıkarmıştı. Zarar olayı da burada başlıyor. Bayrama bir gün kala gidip 4 liralık kar alıyor. Yani tam 8 top kar. Sıcak bir Haziran günü güneş tepede. Tam iş yapılacak zaman derken akşam üzeri hava serinliyor. Öyle ki ancak 8 top karın bir tanesinin yarısını satma şansı buluyor. Eh, sermayeyi kurtarmış sayılır. Muhafaza etmeye çalışır ama ertesi günü hava yine serin. Kimse kar almıyor. Karlar eriyip gidiyor. Karlarıyla birlikte. Bu genç Ertuğrul'un yani geleceğin Hatemoğlu mağazalarının kurucusunun en büyük üzüntüsü oluyor. Az değil. O dönemde insanlar 60-70 kuruş gündelikle çalışıyor. 4 liralık sermaye bir çocuk için çok büyük bir para ama bir Kayserili için erken yaşta gelen bir ders oluyor. Her iş adamının hayatı Türk iktisat tarihinin bir yaprağı gibi. Sanayileşmenin ve şirketleşmenin ömrü 100 yılı bile bulmayan bir ülke için bu normaldir. Genellikle de Türk ekonomisinin genel trendlerini bir iş adamının hayatında, bir şirketin gelişmesinde ana hatlarıyla görürsünüz. Hatemoğlu Türkiye'nin ilk konfeksiyon şirketlerinden biri. Yakın dönemle ilgili araştırmacılar ilk kamu konfeksiyon şirketi olan Sümerbank'ın yanında ilk özel şirketlerden biri olarak Hatemoğlu'nu gösteriyorlar. Bilinen bir şey var ki Hatemoğlu Türkiye'de pek çok ilki gerçekleştirmiş bir şirket. Onun ötesinde önde gelen bir şirketin başındaki yöneticinin davranışları. Konuğumuz Ertuğrul Saykın'ın hayatında Türk iş adamlarının tipik tepkilerini de bulabiliyoruz. Başarıları sürekli kılan yenilenmedir. Değişime ayak uydurmadır. Hatemoğlu bunu başarmış şirketlerden biridir. Buna rağmen Saykı bu gelişmeyi yeterli bulmuyor. Bulmadığının en önemli göstergesi de 60 yaşına rağmen ikinci gençliğimi yaşayacağım inancı. Yaptıklarına bakınca bunun mümkün olduğunu görüyoruz. Hele işin başına gelen üçüncü nesil imkanları yaşam olarak sunmaya başlamış. Biz bu vesileyle iş adamlarının isteyince neler yapabileceğini de görülmesini istedik. Hatemoğlu'nu Ertuğrul Saykı kurdu ama onun öncesi var. Dededen başlayan bir süreç bu. Ertuğrul Saykı'nın babasına Hatem'in oğlu derlermiş. İsim buradan geliyor. Kendi sözleriyle bu sürecin gelişmesi şu şekilde oluyor. Ailede terzilik var mıydı? Manifatura ve konfeksiyon olarak başlıyorlar. Ama bu arada imalat da yaptırılıyor. Fason mal yaptırılıyor. Kumaşı ve malzemeyi veriyorlar ve diktirip satıyorlar. Kayseri'de bile bu imalatı başlatmıştık. Bu tarz bir üretime ne zaman başlanıyor? Aşağı yukarı 1950'den önce, ama önce şu anda olan fasan atölyeleri gibi babamlar diktirirdi. Esas başlangıç noktası böyle oldu. Bizzat üretime başlamamız 1961. Aşağı yukarı 10-12 kişilik bir atölyeydi. Kayseri'deki ilk imalatı biz kurduk. Hatta Anadolu şehirlerinde böyle imalat yapan yoktu. İstanbul'da vardı ama Anadolu'da yoktu. Eskiden tüccar tüccarlığını yapmalı deniyordu. O açıdan sizi üretime iten etken neydi? Ucuza mal etmek birinci etken. Üç de halka var. İmalat kârı, toptan kârı, parakende kârı. Tüketiciye ulaşıncaya kadar olan halkalar. O zamanki maksadımız halkanın birini daha yok etmekti. Bunda da muvaffak oldum. Hatta Türkiye'deki başarımızı buna borçluyuz. 1960'lı yıllarda üretimi, toptan satışı ve parakendeyi gerçekleştirmişsiniz. Doğru, toptan da satıyorduk. Civar kazalara, illere satış yapıyorduk. Pınarbaşı'ndan, Göksun'dan gelip toptan alırlardı.